SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 13 Temmuz 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da COVID-19'la mücadelede önemli bazı gelişmeleri detaylıca inceleyeceğiz. Yaklaşık 2 yıl boyunca her gün COVID-19 güncellemelerimiz vardı. Son aylarda bunlar biraz geri plana itilmişti ancak şimdi yine ön plana çıkmış durumdalar. COVID-19 gelişmelerinden sonra dün başlatılan ırkçılık karşıtı kampanyaya bakacağız. Programın ikinci yarısında da Avustralya'daki resifleri korumak için uygulamaya geçen programı inceleyeceğiz. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Başbakan Anthony Albanese, Pasifik Adaları Liderler Forumu için Fiji'ye gidiyor. Sri Lanka Devlet Başkanı ülkesinden kaçtı. Rusya, Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları Tahran'da bir araya gelecek. Başbakan Anthony Albanese, Pasifik Adaları Liderler Forumu için Fiji'ye gidiyor. 15 Pasifik ülke liderini bir araya getirecek zirvede, iklim değişikliğinin etkilerine karşı bu ülkelere yapılacak yardımlar ve bölgedeki güvenlik tehditleri konuşulacak. ABC'ye konuşan Başbakan Albanese, bölge liderleri nezdinde Avustralya'nın saygınlığını tekrar kazanmak istediğini söyledi.
My message will be that Australia is back re-engaged with the Pacific.
Kiribati zirveye katılmayacağını açıkladı. Salgın ve diğer çeşitli nedenlerle Pasifik liderlerinin dörtte biri zirveye katılamıyor. Pasifik Forumu bir ilke de imza attı ve grup üyesi olmayan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i forumda konuşmaya davet etti. Harris liderlere video konferans yoluyla seslenecek ve ekonomik yardımlar dahil bir dizi bölgeye yönelik plan açıklayacak. Çin'in Pasifik ülkelerine yönelik siyasi ve ekonomik hamleleri Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da endişelere neden oluyor. Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifasını açıklaması beklenen gün ülkeden kaçtı. Devlet Başkanı göstericilerin başkanlık sarayını işgal ettiği cumartesi gününden bu yana saklanıyordu. Devlet Başkanı'nın kardeşi olan Finansman Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeden ayrıldığı haber veriliyor. Devlet Başkanı kaçmadan bir gün önce küçük kardeşinin Sri Lanka'dan ayrılma girişimi gümrük görevlilerince engellendi. Ancak küçük kardeşinin de Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktığı bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak Kapitol baskınını soruşturan parlamento komisyonu, eski başkan Donald Trump'ın Washington'daki mitinge çağrı tweetlerine aşırı sağcı grupların tepkisini araştırdı ve Trump'ın çağrısının silahlı ayaklanma çağrısı olarak değerlendirildiğine hükmetti. Joe Biden'ın seçim zaferini önlemenin son aşaması olarak adlandırılan çağrı konusunda komisyona ifade veren aşırı sağcı Yeminliler grubunun eski lideri Jason Van Tattenhove o günü silahlı bir devrim girişimi olarak tanımladı.
What it was going to be was an armed revolution. I mean, people died that day. There was a gallows set up in front of the Capitol.
İçişleri Güvenlik Eski Müdürü Donald Havens'e ifadesinde şiddet yanlısı ve birbiriyle ilişkisiz gruplar arasında koordine hareketler tespit edince ilgilileri uyardıklarını kaydetti.
These non-aligned groups were aligning. And so the red, all the red flags went up at that point. You know, when you have armed militia collaborating with white supremacy groups.
Komisyon ifadeleri almaya devam ediyor. Son 24 saatte New South Wales'te COVID-19 yeni vaka sayısı azalırken Victoria'da arttı. New South Wales'te vaka sayısı 10.622, Victoria'da 11.176 oldu. New South Wales'te 15, Victoria'da 20 kişi hayatını kaybetti. Sydney limanına demir atan bir kruz gemisindeki yolculardan 100'den fazlasında COVID-19 tespit edildi. Coral Princess adlı gemi limana dün sabah yanaştı. Gemiden inmek isteyenlerden negatif, hızlı antijen testi sonucu göstermeleri ve dışarıda oldukları tüm süre boyunca maske takmaları isteniyor. Avustralya'nın en büyük iki perakende mağazalar zinciri, şubelerinde yüz tanıma teknolojisi kullandıkları gerekçesiyle soruşturma altında. Kmart ve Bunnings, yüz tanıma programı kullanarak müşterilerinin yüzlerini kaydedip depoladığı için soruşturma geçiriyor. Her iki şirket, teknolojinin antisosyal davranışlara karşı müşteri ve çalışanların güvenliği ve hırsızlığın önlenmesi için bazı mağazalarda kullanıldığını kabul etti. Ancak yetkililer uygulamadan endişe duyuyor ve özel hayatın gizliliği yasasının ihlali olarak değerlendiriyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'daki operasyonları sırasında silahsız kişileri tutuklayıp öldürdüğünü ileri sürdü. Panorama adlı televizyon programı 2010-2011 yıllarında 54 şüpheli ölüm olayı belirlendiğini açıkladı. BBC'nin iddiasına göre en üst düzeydeki komutan General Mark Smith cinayet iddialarını yetkililere bildirmedi. İngiliz Savunma Bakanlığı Panorama programının olaylardan haksız sonuçlar çıkardığını ve suçlamaların zaten soruşturma altında olduğunu açıkladı. Amerikan Savunma Bakanlığı IŞİD liderlerinden Mahir el-Agal'ın Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, 63 ülkede toplam 9200 maymun çiçeği vakası belirlendiğini açıkladı. Ghebreyesus, virüsün endemik ve endemik olmadığı 63 ülkede toplam 9200 vakayı doğruladıklarını kaydetti ve can kaybı sayısında bir değişiklik olmadığını belirtti. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'ya ait James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni görüntüler paylaşıldı. Fotoğraflardan birinde ölen bir yıldız da görünüyor. Fotoğraflardan dördü Carina bulutlusunun güzelliklerini ve kozmik uçurumlarını sergiliyor. NASA'dan Amber Strong, teleskobun binlerce ışık yılı uzaktaki daha önce görülmemiş yıldızları görüntülediğini söyledi.
You sort of get this sense of depth and texture from this new data. The Carina Nebula is a nearby star-forming region within our own Milky Way galaxy.
Fotoğraflar evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin ve en detaylı fotoğraflar oldu. Twitter, 65 milyar dolarlık satın alma projesinden çekilen Elon Musk'ı mahkemeye veriyor. Şirket, Delaware Mahkemesi'nden dünyanın en zengin insanı Musk'a hisse başına 80 dolar ödeyerek yaptıkları satış anlaşmasının yerine getirmesi emri vermesini istedi. Elon Musk, anlaşmadan Twitter'ın anlaşma koşullarına uymaması nedeniyle çekildiğini açıkladı. Musk'ın iddiasına göre Twitter, sahte hesap sayısını Musk'a bildirmedi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecek. Öte yandan Rus ve Ukraynalı yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatının engellenmemesi konusunda görüşmeler yapmak üzere Türkiye'de bir araya geleceği haber veriliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıyı doğruladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın hak ihlaline uğradığı yönündeki kararına ilişkin tepkiler sürüyor. Türkiye Barolar Birliği kararla birlikte Türkiye'nin Osman Kavala'yı serbest bırakması, atılan suçların kayıttan silinmesi ve buna ilişkin mahkeme kararlarının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması gerektiğini açıkladı. Gezi davasından tutuklu olan iş insanı Osman Kavala 2017 yılından bu yana hapiste tutuluyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Osman Kavala cezaevinden yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutukluluğunun somut delillere dayanmadığı, siyasi amaçla tutuklandığına 2019 yılında karar verdiğini, mahkemenin son kararlaysa hukuksuz uygulamanın ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hala devam ettiğini hükme bağladığını kaydetti. Deva Partisi lideri Ali Babacan, şu andaki hükümete de devlet yapısına da Yüksek Seçim Kurulu'na da zerre kadar güvenmediğini söyledi. Babacan seçimlerde parmak boyası önereceklerini de ekledi.
Parmak boyama var ya, onu önereceğiz. İlkemleyeceğim. Ama maalesef yapıyorlar yani. Her türlü oluyorlar.
Halkların Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin PKK ile bir bağlantısı olmadığını söyledi. Herkesin HDP'nin 8-10 milyon civarında oyu olduğunu gördüğünü kaydeden Sancar, Türkiye'yi bölmek isteyen 10 milyon insan mı var? Hayır diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da memleketi ve partisinin %70 oranında oy aldığı Trabzon'da vatandaşlara AK Parti'nin arkasında dimdik durmaları çağrısı yaptı. Bazı vatandaşlar bakana tepki gösterdi.
Bizim arkamızda dimdik dursun. Evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz.
Ekmek 8 lira oldu. Bunun suları 500 lira oldu.
Evet. Evet. Değerli kardeşlerim, biraz önce söyledim.
Ne söylüyorsun?
Enflasyon Araştırma Grubu kurucusu Profesör Doktor Veysel Ulusoy, açlık sınırının 12 bin liradan aşağıda olmadığını söyledi. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade ediyor. Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından öldürülmesi ardından can güvenliğinin sağlanması için grev yapan doktorları hedef alan Konya'daki bir caminin imamı Ahmet Gür açığa alındı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de kavga halindeki iki grup sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçıların kendilerini odalara kilitleyerek korumaya çalıştığı bildirildi. Interpol tarafından aranmasına karşın Kuzey Kıbrıs'ta yerleşen Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, Kuzey Kıbrıs'ta tutuklandı ve Türkiye'ye gönderildi. Avustralya'da uyuşturucu ticareti, cinayet gibi birçok suçtan aranan Buddle'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a yaptığı oturma izni başvuruları reddedilmesi ardından yatırım yapacağını söyleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oturma izni aldığı bildiriliyor. Buddle'ın Ankara'daki işlemler ardından Avustralya'ya iade edilmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Buddle'a bir yıl önce ikamet izni verildiğini ancak Buddle'ın ülkede bulunmasının güvenlik sorunu teşkil ettiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığını belirtti. Avustralya Federal Polisi ve İçişleri Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi'de camileri yaktılar sözlerini CİMER'e soran Cumhuriyet Halk Partili Burhanettin Bulut, yazıya cevap verecek bir makam bulunamadığını söyledi. Erdoğan 4 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi istişare toplantısında yaptığı konuşmada Gezi Parkı protestoları sırasında camilerin yakıldığını ileri sürmüştü. Bulut iddiayı CİMER üzerinden sorduğunu, soruların İçişleri Bakanlığı'ndan emniyete, oradan Diyanet'e gittiğini, Diyanet'in il müftülüğüne gönderdiğini ancak yazıya cevap verecek bir kurum bulunamadığını kaydetti. Reklam kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklam yapan firma ve sosyal medya fenomenlerine yılın ilk 6 ayında 22.8 milyon lira ceza kesti. Birçok sosyal medya platformunda influencer olarak adlandırılan sosyal medya etkileyicileri mal ve hizmetlerin tanıtımını yapıyor. Sosyal medya fenomenlerine ilişkin 25 dosya karara bağlandı ve bunlardan 22 dosyanın kurallara aykırı olduğuna karar verildi. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 11 lira 67 kuruş, 67 Amerikan yine 67 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth parçalı bulutlu 21, Adelaide parçalı bulutlu 15, Melbourne hafif yağışlı 12, Hobart ara sıra yağışlı 10, Canberra parçalı bulutlu 12, Sydney ara sıra yağışlı 16, Brisbane rüzgarlı güneşli 15 ve Darwin güneşli 29 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan COVID-19'la mücadelede önemli bazı gelişmeleri detaylıca inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında da Avustralya'daki resifleri korumak için uygulamaya geçen bir programa bakacağız. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Pazartesi günkü yayınımızda bahsettiğim gibi dün 4. COVID-19 aşısını oldum, Pfizer. Aşı olunca yani hissetmiyorsunuz bile. Yani zaten aşı olduktan sonra da bir süre hiç hissedilmiyor. Ancak akşamüstü sabah oldum. Akşamüstü biraz zonklamaya başladı. Şimdi de aşı olan yerde bir zonklama var. En azından dokununca ağrıyan bir bölge var. Onun dışında bir şey yok. Onu belirtelim. Aşı konusunda yetkililer biliyorsunuz COVID-19'a karşı en etkili savunmanın aşı olduğu konusunda ısrarlı. Aşı olunca COVID-19 kapmıyorsunuz değil, ancak COVID-19 kaparsanız hastalığı hafif atlatma şansınız son derece artıyor. Son 24 saatte Avustralya'da, New South Wales'da 15, Victoria'da 20, Queensland'da 12, Batı Avustralya'da 6, Güney Avustralya'da 2 ve Tazmanya'da 2 kişi hayatını kaybetti ve son günlerde COVID-19'dan dolayı ölenlerin sayısı da oldukça kapanların sayısı da oldukça artmış durumda. Sayın dinleyiciler, yayınımızın geri kalanına geçmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Sizden gelen mesajları. Şener Akdemir Bey'in mesajı şöyle: Türkiye'deki doktorları silahlandırma yerine daha etkili güvenlik tedbirleri alınabilir. Örnek olarak Royal Melbourne Hastanesi'nin acil bölümünde en az 7-8 tane polislikten gelme izbadnut gibi görevliler iş yapıyor. En ufak koşa gitmeyen bir durumda görevliler o kişiyi kolundan tuttuğu gibi sokağa fırlatıyorlar. Bence en güzelini yapıyorlar. Toplumun huzurunu bozan çok dengesiz insanlar var. Bunlara fırsat vermemek için tedbiri baştan almak gerekiyor, demiş bu dinleyicimiz Şener Bey. Necdet Çimenli Bey, Nilgün Hanım'ın bilgilerinden sonra yaşlı bakım evlerine gidenler sanki ölüme mahkumlar, daha uzun yaşamak için değil, eyalet ve federal hükümetler onları daha uzun yaşatmaları için çok zengin maddi manevi imkanlara sahipler, demiş Necdet Bey. Pazartesi günkü yayınladığımız bölümden bahsediyor. Huzur evlerinde Avustralya'da ilaç kullanımı yaygın olduğu söyleniyor. Fazla yaygın, hatta gereksiz ilaç kullanımından bahsediliyor. Fatoş Hanım Türkiye'deki siyaset hakkında mesaj atmış. İnsanlara sağlık bedava diye kandırıyorlar. Zaten hiçbir şeyi araştırmayan, hakkını dahi bilmeyen halk, iktidarın borazanı olan yalancı medya sayesinde hastaneye gittiklerinde ücret istendiğinde sağlık çalışanlarını suçlayıp saldırıyorlar. Erdoğan ve medyası yalanlarıyla halkı uyutmaya devam ediyor. Oysa sağlık bedava değil. Hatta Erdoğan tarikatlara ve beşli çetelere para yetiştirmekten ilaç şirketlerinin parasını ödemediği için Türkiye büyük bir ilaç krizine girecek. Ne demişti AKP? Ben halkın ferasetine güveniyorum. İşte AKP varlığını bu şekilde götürüyor. Çünkü AKP çok iyi biliyor. Okuyan, araştıran bir kitle AKP'nin nasıl bir yağma düzeni kurduğunu bilir. Bu yüzden her yer imam hatip, her yer tarikatçı yurtları. Bu yüzden barolar, sendikalar, mühendisler odası, tabipler birliği, tarafsız medya ve daha birçok aydın kitle alanları kapatılmak isteniyor. Çünkü demokrasinin olduğu yerde şeriatçı AKP varlığını asla sürdüremez, demiş Fatoş Hanım bu uzun mesajında. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da COVID-19 vakaları yine yükselmeye başladı demiştik biraz önce. Zaten ölümler de pandemi döneminde görülmemiş seviyelerde. Bir de şimdi hemen bulaşan koronavirüs varyantları türedi Avustralya'da. Avustralya çapında COVID-19 vaka sayısında büyük artış yaşanırken birçok eyalet yeniden bulaş süresini 12 haftadan 4 haftaya indirdi. Eskiden koronavirüs kaptıysanız 12 hafta boyunca tekrar test olmanız gerekmiyordu. Artık New South Wales, Victoria, Avustralya başkent bölgesi ve Batı Avustralya'da COVID-19 olduktan 4 hafta sonra semptom gösteriyorsanız test olmanız gerekiyor. Yetkililer yeni omikron varyantları yüzünden artan vaka sayısı ve sağlık sistemi üzerindeki baskı yüzünden endişeli olduklarını saklamıyor. Avustralya'da son haftalarda COVID-19 vaka sayıları sürekli artıyor ve bu da sağlık sistemi üzerindeki baskıyı daha da arttırmış durumda. Victoria eyaletinde ambulans sisteminde son 2 haftada 2 defa kırmızı alarm ilan edildi. Victoria Ambulans Sendikası'ndan Danny Hill, ambulans çağrılarının çoğunun sağlık sisteminin diğer unsurlarının ihtiyaca cevap verememesinden kaynaklandığını söylüyor.
So many of the cases that are coming through at the moment, they don't actually require any medical care at all by the paramedics and probably not.
Talebin inanılmaz yüksek olduğunu ancak gelen aramaların çoğunun aslında ambulans görevlilerinin hatta hastanelerin acil bölümlerinin müdahalesine ihtiyacı olmadığını söylüyor. Evlerinde veya kaldıkları huzur evlerinde gerekli bakımı alamayanların veya aile doktorlarına ulaşamayanların refleks olarak 3-0'ı aradığını söylüyor. Bunun yüzünden artan talebinde sistemi çökme noktasına getirdiğini belirtiyor. Hastanelerdeki vakaların birçoğunun solunum sıkıntısı var. Ayrıca pandemi öncesinden beri görülmemiş hızda yayılan grip ve diğer salgınları da buna katmak gerekiyor. BA4 ve BA5 adlı iki yeni COVID-19 varyantı çok hızlı yayılmakla kalmıyor. Ayrıca kaptıktan 4 hafta kadar kısa bir süre içinde tekrar kapabiliyorsunuz. Avustralya'nın Federal Sağlık Müsteşarı Paul Kelly, halkı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.
It's yet another curveball that's been given to us by this virus. We do expect that these new variants will cause.
Bu virüsün bizim için planladığı son tuzak da bu diye konuşuyor. Önümüzdeki haftalarda yeni varyantlar yüzünden vaka ve hastanelik olanların sayısında yükselme beklediklerini, hastaların iyileştikten sonra yeniden virüs kapma süresinin her zamankinden daha kısa olduğu konusunda artan miktarda veri geldiğini söylüyor. Bu yüzden de virüsü kapıp iyileşenlerin 28 gün veya sonrasında semptom göstermeleri durumunda yeniden test olup sonucuna göre hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Son 2 haftada Avustralya çapında tüm eyalet ve bölgelerde vaka ve hastanelik olanların sayısı artmış durumda. Victoria'da artış oranı %57, New South Wales eyaletinde de %33. Tazmanya'da son 2 haftada vaka sayısı %120 artmış durumda. Deakin Üniversitesi'nden Epidemioloji Bölümü Başkanı Profesör Catherine Bennett, aşının virüsü kapanların ciddi şekilde hastalanmasını engellediğini, ancak yeni varyantların neden olduğu artan bulaşma riskini önüne geçmek için de çeşitli önlemler gerektiğini söylüyor. Bennett, maske ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kurallarının vaka artışının önüne geçebileceğini düşünüyor.
Masks, distancing, all those things that we've talked about for a long time matter and now you get better bang for your buck. It actually helps.
Uzun süredir konuştuğumuz yüz maskesi ve sosyal mesafe gibi önlemlerin çok etkili olduğunu, ayrıca maskenin sadece COVID-19'u değil, grip, rhinovirüs, RSV ve klasik kış hastalıklarının hepsini büyük oranda engellediğini söylüyor. Diğer insanlarla aramıza biraz mesafe ve maske gibi engeller koymanın önemine dikkat çeken profesör, bu şekilde hastalıkların yayılmasını önleyebileceğimizi söylüyor. Aksi halde hastanelerimiz üzerinde daha baskı olacak diye konuşuyor. Victoria'da sağlık yetkilileri, okullar, dükkanlar ve restoranlarda zorunlu yüz maskesi kuralının geri gelmesi gerektiğini düşünüyor. Victoria Sağlık Bakanı Marianne Thomas, tavsiyeyi anladığını ancak maske kuralını geri getirmeyeceğini söylüyor.
Mask wearing indoor and in crowded settings is strongly recommended. But there will not be any changes to the current face mask requirements.
Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımını şiddetle tavsiye ediyoruz ancak mevcut maske kurallarına değişiklik olmayacak diyor. Kendisine verilen tavsiyeye göre maskenin zorunlu olmasının halk arasında maske kullanımının öneminin anlaşılması için en etkili yöntem olmadığını belirtiyor. Federal hükümet ise en son verilere göre COVID-19'dan ölümlerin kalp rahatsızlıklarını geçtiğini gösterdiğini açıkladı. Ayrıca mevcut COVID-19 dalgasının 4 ila 5 hafta sonra zirveye ulaşmasının beklendiği belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, Sağlık Bakanı Mark Butler da 7. kanala verdiği demeçte önümüzdeki haftalarda milyonlarca Avustralyalının COVID-19 kapabileceğini söyledi. Bunu da hatırlatalım. Şimdi sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle: Avustralya'da COVID-19 vakaları ve gıda fiyatları hızla yükselip parasının değeri hızla düşerken dünyada bir ilki gerçekleştirip ekonomi uzmanı Başkan Erdoğan ve inanılmaz COVID-19 başarısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bir yıllığına gelişmiş ülke denilen Avustralya'ya transfer etmemiz mümkün değil midir? Ve eminiz İmam Hatip mezunu bu güzel iman dolu iki hayırsever insan hizmetleri, hayırsever insan hizmetleri karşılığında hiçbir ücret dahi talep etmezler. Kendilerine bir teşekkür ve bizlerin şükran duası yeterli olacaktır demiş Yenişehir Rumuzu dinleyicimizin mesajı. Bu bana bir ara Scott Morrison'la Jacinda Ardern'ü değiş tokuş edelim kampanyası vardı Avustralya'da orman yangınları döneminde, onu hatırlattı bu mesaj. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Erdoğan'ın cami yaktılar yalanı tecrillendi. CHP milletvekili Burhanettin Bulut CİMER'e sordu. Oradan il müdürlüklerine, oradan Diyanet'e, sonra emniyete soruldu. Hiçbir yer cami yakıldığını doğrulayamadı demiş bu dinleyicimiz. Evet, Ali Devrumuzu dinleyicimiz, Kılıçdaroğlu Cumhuriyet mitingi yaptı. Bir kadınlı erkekle 1 milyon kişiyi toplayamadı. Mahmut Hoca Efendi'nin cenaze törenine sadece 3 milyon erkek katıldı. Hem Mahmut Hoca'ya hem de eski Türkiye Cumhuriyeti'ne Allah rahmet eylesin demiş bu dinleyicimiz. Umutlu Rumuzu dinleyicimiz, iyi yayınlar SBS çalışanları diyor. Sri Lanka'da halklar sarayı ele geçirip havuzunda yüzüyorlar. Cumhurbaşkanının, devlet başkanının sarayını ele geçirdiler. Evet, gerçekten son günlerdeki oradan gelen video görüntüleri de çok ilginç. Darısı Sri Lanka benzeri bütün ülkelere sarayları olsun umuduyla demiş Rumuz Umutlu dinleyicimiz. Dinleyicimizin Rumuzu Umutlu. Evet, Cumhurbaşkanı, Sri Lanka'nın devlet başkanı da askeri uçakla ülkeden kaçtı. Akrabaları da önemli bir aile tabii bu Cumhurbaşkanı'nın ailesi. Kardeşi daha önce başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Aileden birçok kişinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz ve birkaç mesaj daha okumak istiyorum. Mustafa Bey Sidney'den, AKP hükümetinin seçim kampanyalarında büyük sorun yaşayacağı kesin. Gerçi toplumun karşısına çıkacak yüzleri de yok. Ülkenin her köşesinde yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık son sürat devam ediyor demiş bu dinleyicimiz. Ve COVID-19 hakkında da bir mesaj yollamış. Hayatımızın sonuna kadar COVID-19'la yaşayacağımız kesin. Etkili ve uzun süre koruyabilen ilaçlar bulunması lazım. Böyle giderse daha da kötüyü göreceğiz demiş Mustafa Bey. Biliyorsunuz pazartesiden itibaren 4. doz, 30 yaş üstü için 4. doz aşı mümkün. Ve ayrıca sağlık sıkıntısı yaşayan 50 yaş üstü, ciddi sağlık sıkıntısı yaşayan 50 yaş üstü insanlara da, kesime de antiviral ilaçlar veriliyor. Aile hekiminize danışıp bunlara erişebilirsiniz. Haplar COVID-19 kapmış insanların daha kolay atlatmasını sağlıyor. Bunlar Amerika'da gerçekten etkili bir şekilde kullanılıyor. Bir dinleyicimiz de uzun mesajlar konusunda eleştiride bulunmuş, yarı eleştiri diyelim. Uyumadan önce çocuklara anlatılan masal gibi geliyor, az kalsın uyuyacaktım demiş. Evet, uzun mesajları biraz kesmeye çalışıyorum, kısaltmaya çalışıyorum. Ama o zaman da bazı dinleyicilerimiz sansür eleştirisinde bulunuyor. Biliyorsunuz ırkçılık, ayrımcılık veya yani nefret içermeyen tüm mesajları filtresiz okumaya çalışıyorum. Ama uzun mesajları çok okuyamıyorum. Bazen kesiyorum, bazen geçiyorum. Bunu da belirtelim. Sayın dinleyiciler, Avustralya'nın resiflerini korumak için başlatılan yeni bir inisiyatif var. Batı bilimine ve bölgenin geleneksel sahiplerinin bilgilerini harmanlayan bir inisiyatif bu.
Mercan kayalıkları, kitlesel ağarma, şiddetli tropik fırtınalar ve fırtına akıntısı gibi bazı iklim değişikliği etkileri ve resifin mercanlarını yiyen dikenli taç deniz yıldızı gibi yırtıcı hayvanlar nedeniyle artan bir tehdit altında. Yeni bir ortak koruma projesi, batı bilimini ve geleneksel sahiplerin bilgilerini harmanlayan yenilenmiş bir yaklaşım benimsiyor. Great Barrier Reef, dünyanın en büyük mercan resifi ekosistemine ev sahipliği yapıyor ve 5000'den fazla deniz türünden oluşuyor. Aynı zamanda çevredeki bölgelerle bağlantıları 60 bin yıldan daha eskiye dayanan 70'in üzerinde farklı yerli kabilesinin de resifin çeşitli bölgeleri üzerinde geleneksel mülkiyet hakkı var. Ama mercan kayalıkları büyük tehdit altında. İklim değişikliği bu yılın Mart ayında gerçekleşen en son olayla birlikte kitlesel ağarmanın resifte önemli hasara neden olduğunu gördü.
The Great Barrier Reef has a number of threats. You know, mass bleaching through climate change and warming of our oceans is...
Büyük mercan resifinin bir takım tehditleri var. Bildiğiniz gibi iklim değişikliği yoluyla kitlesel ağarma ve okyanuslarımızın ısınması çok iyi bir nedenle ve çok fazla bir şekilde dikkat çekiyor. Bu, buradaki bilim ve koruma toplumunda ve mercan kayalıklarında yaşayan herkesin, çoğumuzun sahip olduğu bir numaralı endişe kaynağıdır. Ancak bu kitlesel ağarma olaylarının ve büyük ölüm olaylarının ötesinde orada gördüklerimizi sağlıklı bir resif sistemi açısından gerçekten yeniden yapılandırabilen başka rahatsızlıklarımız da var diye konuştu James Cook Üniversitesi'nden kıdemli bir araştırmacı olan Dr. Kathy Chartrand. Chartrand, diğer önemli sorunların şiddetli tropik fırtınalar ve dikenli taç deniz yıldızı olduğunu söylüyor. Deniz yıldızı mercan poliplerini yer ve genellikle resifte sürdürülebilir seviyelerde doğal olarak bulunur. Ancak Dr. Chartrand son 20 yılda bu deniz yıldızlarının daha büyük nüfus patlamalarının neden meydana geldiğini anlamaya çalıştıklarını söylüyor.
And I, you know, in the last 12 months have been out to some of the more remote parts of the Great Barrier Reef and seen entire reefs completely decimated by these animals.
Ve ben son 12 ayda Great Barrier Reef'in daha uzak bölgelerine gittim ve tüm resiflerin bu hayvanlar tarafından kesinlikle yok edildiğini gördüm. Etkileri önemli ve tamamen bu nüfus patlamasından kaynaklanan mercan kaybı miktarı ağarma nedeniyle yaşadığımız mercanların yok olma düzeyine kesinlikle meydan okuyor. Dikenli taç deniz yıldızının başka bir endişe kaynağı olduğunu düşünüyorum diyen Dr. Chartrand, kesinlikle çok var. Hala savaşacak harika mercanlar var. Buraya gelen herkes her zaman şaşırıyor. Belki hepsi gitmiştir diye düşünüyorlar. Belki de hepsi kaybolmuştur diye düşünüyorlar. Ama hala gerçekten uğruna savaşacak kadar ve koruyacak kadar çok sayıda harika mercan var diye konuştu. 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü için Büyük Set Resifi Yurttaşları adını taşıyan sivil toplum oluşumu, resifi koruma mücadelesinde yeni bir proje olan Resif İşbirliği Hareketi'ni başlattı. Koruma programı giyim markası Cotton On Group ile ortaklaşa 3 yıllık 2 milyon dolarlık bir finansman taahhüdünü içeriyor. Andy Ridley, Büyük Set Resifi Yurttaşları oluşumunun genel müdürü. Ridley, Resif İşbirliği Hareketi önümüzdeki yıllarda birden fazla resife ölçekleyebilmek amacıyla çok sayıda farklı resif restorasyon yönetim tekniklerini tek bir yerde bir araya getiriyor diye konuştu. Bu 5 farklı kuruluş arasındaki benzersiz bir işbirliği örneği. Deniz kenti kendisinin kuzeyinde olan Yihrikanji Rangers, James Cook Üniversitesi, şirketin başkanı olan Frank Mars'tan sonra Mars olarak anılan Mars, sürdürülebilir çözümler, GBR biyoloji ve büyük set resifi yurttaşları bu işbirliğinin ortakları. 3 yıl boyunca mercan parçalarının resifin hasarlı bölümlerinde büyümesi için istikrarlı bir temel sağlayacak restorasyon teknolojisi kullanılarak 200 Mars resifi yıldızı kurulacak. James Cook Üniversitesi bilim adamları mercan büyümesini ve iyileşmesini desteklemek için Great Barrier Reef'teki yumurtlama döneminde, yani Ekim ayında 30 milyon mercan larvası teslim edecekler. İlk odak noktası tropik fırtınalardan ve tarihi ağarmalardan kaynaklanan hasar nedeniyle seçilen Hastings Resifi olacak ki burası aynı zamanda kültürel açıdan da önemli bir bölge. Yihrikanji Rand ve Sea Rangers'tan Gavin Singleton bu konuda şunları söylüyor.
I think this is what's important about bringing in Western science, but also traditional knowledge.
Batı bilimini ve aynı zamanda geleneksel bilgilerimizi, farklı bilgi sistemlerini veya bakış açılarını getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum diyen Singleton, bu nedenle kişinin kontrolü dışındaki sorunları ve çevremizdeki iklimle ilgili sorunları çözmek için birlikte çalışmak önemli. Sanırım oradan başlamamız gerektiğini biliyoruz. Birlikte çalışın ve şimdi bunun tam zamanı diye konuştu. Büyük mercan kayalıklarının bazı bölgeleri bozulmamış halde kalırken diğerleri ise ciddi şekilde hasar gördü. James Cook Üniversitesi'nden Dr. Katie Chartrand, Avustralya'da büyük mercan kayalıklarıyla başlarken dünyadaki diğer resiflerin ve toplumların da benzer çabaları benimsediğini görmeyi umduklarını söyledi.
We want to ensure that people see that this is something worth fighting for. And as a way to engage everyone.
İnsanların bunun uğrunda savaşmaya değer bir şey olduğunu ve herkesi resifin sağlığı ve durumu konusunda meşgul etmenin ve resifin nüanslı doğası hakkında eğitmenin bir yolu olarak görmelerini sağlamak istiyoruz. Hepsi ölmüş değil, hepsi mükemmel durumda da değil diyen Dr. Katie Chartrand, önümüzde bazı büyük zorluklar var ama bence gerçekten alışılmışın dışında düşünmemiz gerekiyor ve gelecekte bir resif görmenin tek yolu da bu diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, bu bölümü arkadaşımız Nigün Kılıç program için hazırlamıştı. Mesajlar arasında Sri Lanka üzerine çok sayıda mesaj var. Bir dinleyicimiz, acaba Türkiye'nin gidişatı Sri Lanka'ya benzemiyor mu? Ailece kayırma, başta olma ve sorumlu olmama gibi AKP'nin ve kasıtlı sorgusuz menfaatçilerin kurduğu beyin yıkamaya benziyor demiş bu dinleyicimiz. Aledero'muza dinleyicimiz, Sri Lanka gibi direniş isteyenler yüreğiniz yetiyorsa Avustralya'da başlatın, Türkiye'de denemeye kalkmayın, sonunuz hüsran olur demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz de, Sri Lanka gerçeği nedir? Bu ülke birkaç yıl önce limanlarını Çin'e sattı. Aynı Pakistan gibi orada İmran Khan'ı indirdiler. Fakat Sri Lanka'yı tamamen mahvettiler. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i kuşatma ve ekonomik olarak bitirme planı. Bazıları bu olayları halkın yaptığını sanıyor. Tamamen Çin'in etrafını kuşatma operasyonu. Pakistan, Sri Lanka sırada kim var yakında görürüz demiş bu dinleyicimiz. Bu arada Sri Lanka'yı ben de yakından takip ediyorum. İlginç bir örnek. Bundan birkaç yıl önce bugün ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı hiç hazırlık yapmadan tüm tarım endüstrisini organik hale çevirme emri vermişti ve tarım endüstrisi bir anda iflas etmişti. Üretim çökmüştü. Ayrıca vergi indirme, yani bu halkın popülist yaklaşımlar tabii bunlar, vergi indirimi yaptılar ve bunun için tüm dövizi harcadılar. Şimdi Sri Lanka'da döviz yok, o yüzden petrol alınamıyor, gıda sıkıntısı var, tarım politikaları yüzünden iflas eden. Sonra geri döndüler zaten böyle tekrar organik, %100 organik tarım politikasından geri dönmek zorunda kaldılar üretim iflas edince. Ve bu döneme geldik, şu ana geldik. Bazı bakanlar önceden istifa etmişti ama en azından Sri Lanka'da krizin devam edeceğini söyleyebiliriz önümüzdeki günlerde ve takip edeceğiz. Bütün dünya gibi biz de SBS Türkçe'de Sri Lanka'da olanları takip edeceğiz.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, Avustralya'da dün yeni bir ırkçılığa karşı bilinçlendirme kampanyası başlatıldı. Ancak bu sefer hedef kitle geçmişten oldukça farklı. Tüm uzmanlar Avustralya'da ırkçılığın devam eden bir sorun olduğu konusunda hemfikir. Bu yüzden de Human Rights Commission yani İnsan Hakları Komisyonu ırkçılığı kökünden kazımak için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hiç ırkçılık yaşamamış insanlardan ırkçılığın nedeni ve sonuçları hakkında düşünmeleri ve sona erdirmek için eyleme geçmeleri isteniyor. Yazar Tasnim Chopra, ülkedeki çok kültürlü yaşama yaptığı katkılardan dolayı Avustralya nişanına layık görüldü. Irkı ve dini yüzünden ayrımcılığa uğradığını söylüyor.
I was dealing in fact with a photographer for a news report that I had been interviewed for. She actually put a camera down.
Bir haber kanalına verdiği röportaj sırasında fotoğrafçının makinesini bırakıp sadece gözlerini çekmek için başörtüsünü çıkarmasını istediğini söylüyor. Şok olduğunu belirtiyor. Müslüman bir kadın olarak iş dünyasında bile ön yargıları yıkmak için uğraştığını söylüyor.
There are times when I'll be in a cohort of colleagues and whenever
iş arkadaşlarıyla beraberken ne zaman ötekileştirme konusu açılsa tüm kafaların kendisine döndüğünü söylüyor. İngiliz olmayan her şeyin uzmanıymışım gibi davranılıyor diyor.
I feel like
You're different.
Maybe the men well.
I can't believe I don't feel safe in my home.
Chopra yeni başlatılan kampanyanın bir parçası. Irksal ayrımcılık komiseri Chin Tan, sistematik ırkçılığın ne olduğunu açıklıyor.
Systemic racism is the existence of racism within the cultures and the policies and practices.
Sistematik ırkçılığın toplum içinde kültürel, sosyal kurallar, siyasi ve toplumsal kurallar dahilinde ırksal ayrımcılığı ve eşitsizliği destekleyip süre gelmesi anlamına geldiğini söylüyor. Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'nun başlattığı kampanya ise belirli bir gruba odaklanıyor.
It's a call to all Australians who have do not have lived experience of racism to be aware.
Irkçılığa maruz kalmamış Avustralyalılara seslendiklerini, ırkçılığın tüm çeşitleriyle tüm alanlarda mücadele edilmesi gerektiği konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söylüyor. Tüm toplumların ırkçılığa karşı desteklenmesi gerektiğini belirtiyor ve ırkçılık hepimizi etkiliyor diye konuşuyor. Anne ve manken aborjin kökenli Kenyani Lam de ırkçılığa maruz kalanlardan.
Quite often I was met with, oh my goodness, it's so good to see an Aboriginal person doing something with their life.
Gelip kendini aborjin birinin başarılı olmasını görmek ne güzel dediklerini, bunun da kendini ötekileştirmiş hissettirdiğini söylüyor. Daha dikkatli olma refleksi geliştirdiğini, bir şey yapmadan önce defalarca düşündüğünü belirtiyor. Toplumun geri kalanında nasıl bir intiba oluşturduğum konusunda sürekli dikkatli olmam gerektiğini düşünüyorum diye konuşuyor. Dün başlayan kampanyanın ismi Racism It Stops With Me. Yaklaşık tercümesi ırkçılık bende biter. Kampanyada elçilerin hikayeleri paylaşılıyor. Amaç hayatlarında hiç ırkçılığa maruz kalmamış insanlarda bilinçlendirme yaratmak. Emekli futbolcu ve aktivist Craig Foster da kampanyanın bir parçası.
No matter how challenging the conversation, we need to talk about racism and the causes of inequality. By taking a stand against racism,
ne kadar zor olursa olsun ırkçılık hakkında konuşmalı ve herkes için eşit ve adil bir toplum için ırkçılığa karşı durmalıyız diye konuşuyor. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da vize sırası uzadıkça uzuyor ve kısa dönemde bir çözüm bulmak da güç görünüyor. Albanese hükümeti Avustralya vizesine başvuranların uzun süre beklemesini önlemeye yönelik adımların öncelikleri olduğunu açıkladı. COVID-19 pandemi döneminde sınırlarını kapatan Avustralya, sınırların açılmasıyla beraber biriken vize başvurularını işleme koymaya çalışıyor. Ancak pandemi döneminde, hatta öncesinde vize başvurusu yapanlar bile hala beklemede. Yeni federal hükümet vize kurumlarına ilave kaynak aktararak sıkıntıyı gidermeye hedefliyor. Başbakan Anthony Albanese geçen hafta eyalet ve bölge başbakanlarıyla yaptığı ilk ulusal kabine toplantısında da bu konuya değindi.
We have put people from other duties into...
Vize onayı için bekleyen sayısını azaltmak için başka görevler yapanları vize onay süreçlerine kaydırdıklarını belirten Albanese, bunun gerekli olduğunu ve onay sürecini hemen hızlandıracağını söylüyor. SBS News'e konuşan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bakanlık çapında memurlar ve Avustralya Sınır Güvenliği Kurumu'ndan çalışanların bu işe kaydırıldığını söylüyor. Hükümet bu sayede özellikle ekonominin ihtiyacı olan nitelikli çalışanların vize onay sürecini hızlandırmaya hedefliyor. Bakanlık da son 6 ayda çok sayıda çalışanın sadece bu vize onay sürecine odaklandığını söylüyor. Eyalet ve bölge başbakanları ise vize sırası yüzünden ekonomiyi düzlüğe çıkartmak için gerekli yurt dışından nitelikli iş gücüne ulaşmakta zorluk çektiklerini söylüyor. Melbourne'de kuaför işleten Joyce Scandizzo, nitelikli çalışan vizesine umut bağlayanlardan.
If we can get some support from the government to get some more hairdressers here at home, would make it so much easier for us.
Hükümetin yurt dışından kuaför getirmek için destek vermesini isteyen Scandizzo, daha fazla kuaför gelmesi durumunda işletmelerini büyütebileceklerini, son 2 yılda yaşadığı kayıpları geri kazanabileceğini söylüyor. Ulusal Çiftçi Federasyonu Başkanı Fiona Simpson, tarım sektörünün de eleman sıkıntısı yaşadığını söylüyor.
Very frustrating for farmers to, at a time when we have a shortage of workforce in any case, to
çiftçilerin de sıkıntı çektiğini söyleyen Simpson, Avustralya'da çiftçilerin eleman sıkıntısı yaşadığı bir dönemde bazı insanları yurt dışında aylarca vize onayını beklediğini ve yurt dışında ülkelerini hiçbir şey yapmadan oturduğunu söylüyor. Göçmen uzmanı ve avukat Ben Watt, müşterilerinin sürekli şikayet ettiğini saklamıyor.
It's frustration. Quite often it's beyond frustration. It's just a big detriment to people's lives.
İnsanların kızgın olduğunu, mevcut durumun insanların hayatını idame ettirmesine ve gelecek planı yapmasına büyük engeller teşkil ettiğini belirtiyor. Ama uzmanlar, Albanese hükümetinin vize onay sürecini hızlandırma hedefine ve kaydırılan onca kaynağa rağmen sürecin hızlanmasının zor göründüğünü düşünüyor. Göçmen Kurumu'nun eski genel müdür yardımcısı Abu Rizvi açıklıyor.
This will take time. We will have a better idea of how it's going to go, the government's going to go about it in the
vize sürecini hızlandırmanın zaman alacağını söyleyen Rizvi, bu konuda hükümetin nasıl planları olduğuna dair Ekim'de açıklanacak bütçe sonrası daha iyi bir fikrimiz olacak diye konuşuyor. Kurumun bu yıl ilave 30 bin nitelikli göçmen vizesini onaylaması gerektiğini hatırlatıyor. Ve hala geçen yıl yapması gerekenler için yeterli kaynak aradığını belirtiyor. Bu arada Ukrayna ve Afganistan'dan gelen koruma vizesi başvuruları da sürecin daha da yavaşlamasına neden oluyor. Sayın dinleyiciler, ekonominin toparlanması için nitelikli çalışanların gelmesi lazım. Bu konuda büyük baskı var hükümete, ama ayrıca turist vizesi için bile bayağı bir bekleme süresi olduğu söyleniyor. Ayrıca bir de Avustralya vatandaşlarının yurt dışına çıkması söz konusu bu dönemde. Pasaport sıralarından bahsediliyor. Uzun pasaport sıraları, başvurduktan sonra haftalar süren süreçlerden bahsediliyor. Bunu da size hatırlatalım. Sayın dinleyiciler, önümüzdeki dönemde Sri Lanka hakkında birkaç bölüm yapmak iyi bir fikir gibi görünüyor. Çünkü mesajlarda, yani bugün bazılarını okuyamadık zaman kalmadığı için, ama bazı mesajlarda, birçok mesajda Sri Lanka'da olanlar bayağı ilgi çekmiş görünüyor. Sayın dinleyiciler, bir sonraki radyo programımız yarın saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz yarınki programa kadar.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.